20. ayrım.
11. bölüm. 1 Şubat cumartesi, 18 Şubat salı. Cumartesi gününün o kısa aydınlık saatlerinde Mikail ile Erika, balıkçı limanının önünden geçerek Östergard çiftliğine uzanan yolda yürüyüşe çıktılar. Bir aydır orada bulunmasına rağmen Mikail, adanın içlerine doğru hiç yürümemişti. Kar fırtınaları ve korkutucu soğuk onu alıkoymuştu. Ama o cumartesi hava güneşli ve güzeldi. Sanki Erika kendisiyle birlikte baharı anıştıran bir şeyler getirmişti. Yalnızca 5 derecelik bir soğuk. Yolun iki tarafında 1 metre yüksekliğinde karlar yığılmıştı. Kulübeleri geride bırakır bırakmaz sık bir ormanlık alana gelmişlerdi. Mikail, kulübelerin arkasında yükselen Söderberg'in göründüğünden daha yüksek ve daha geçilmez bir yer olmasına şaşırmıştı. Kısa bir süre Harriet Wanger'in çocukluğunda burada ne kadar oynamış olabileceğini düşündü ama hemen arkasından kızı kafasından sildi. Birkaç kilometre yürüdükten sonra orman bitmiş, çitlerle çevrili bir yere gelmişlerdi. Östergard çiftliği burada başlıyordu. Çitlerin ortasında beyaz ahşap bir bina ve bir de ahır vardı. Oradan geri döndüler. Wanger çiftlik evinin önünden geçerlerken, Henrik Wanger üst kattaki odasının pencere camına vurarak yukarı gelmelerini işaret etti. Mikael ve Erika birbirlerine baktılar. ''Bir endüstri deviyle buluşmak ister misin?'' diye sordu Mikael. ''Isırır mı?'' ''Cumartesileri değil.'' Henrik onları çalışma odasının kapısında karşılayıp ellerini sıktı. ''Sizi tanıdım.'' dedi Erika'ya. ''Bayan Berger olmalısınız. Mikael, Hedeby'yi ziyaret edeceğinizden hiç bahsetmedi.'' Erika'nın en büyük özelliklerinden biri, değişik insanlarla çok çabuk kaynaşmasıydı. Mikail onun 5 yaşındaki çocukları etkisi altına alıp 10 dakika içinde annelerini terk etmeye hazır hale getirdiğine şahit olmuştu. 80 yaşındaki ihtiyarlar da bundan istisna değildi. 2 dakika sonra Erika ve Henrik Mikail'i bütünüyle unutmuşlar ve sanki birbirlerini çocukluklarından beri tanıyormuş gibi kaynatmaya başlamışlardı. Erika konuşmasına yazı işleri sorumlusunu baştan çıkarttığı için Henrik Wanger'i kınayarak başlamıştı. Yaşlı adam basına yaptığı açıklamalarından anladığı kadarıyla Erika'nın onu işten attığını, eğer bunu yapmamış olsaydı bile yazı işlerinde dengeyi sağlamak için uygun bir fırsatta safra gibi atacağını söyleyerek yanıtladı. Erika, yaşlı adamın iddiasını kısa bir süre tarttı ve sorgulayan gözlerle Mikail'i inceledi. Her neyse diye devam etti Henrik Wanger, bir süre yaşayacağı gösterişsiz bir köy hayatı Blomqvist'e iyi gelirdi. Erika bu fikre katıldı. 5 dakika boyunca oldukça rahatsız edici sözcüklerle Mikail'in yanlışlarını tartıştılar. Mikail oturduğu koltukta geriye yaslanarak bütün bu aşağılamalara aldırmıyormuş gibi davrandı ama Erika çok kapalı bir ifadeyle onun gazeteci olarak eksikliklerini ima ettiğinde bu imalar pekala seksüel performansıyla ilgiliymiş gibi de yorumlanabilirdi, alnını kırıştırdı. Henrik Wanger başını geriye atarak kahkahayı koyuverdi. Mikail şaşırmıştı. Hakkındaki yorumlar yalnızca bir şakaydı ama Henrik Wanger'in böyle doğal ve rahat davrandığını da ilk defa görüyordu. Mikail 30 yıl önceki Henrik Wanger'i gözlerinin önüne getirdi. Herhalde çok çekici ve baştan çıkartıcıydı. Karşısına çok kadın çıkmış olmalıydı ama o neredeyse yarım yüzyıldır bekar yaşıyordu. Kahvesinden bir yudum alan Mikail kulaklarını dikti, sohbet birden ciddileşmiş, milenyum konusuna gelmişti. Mikail'den anladığım kadarıyla dergide sorunlarınız var. Erika göz ucuyla Mikail'e baktı. Bunu fark eden Henrik, endişelenme. Hiç işlerinizi anlatmadım ama tıpkı Wanger şirketleri gibi sizin derginin de sorun yaşadığını anlamamak için kör ve sağır olmak gerek, dedi. Sanırım durumu düzeltmenin bir yolunu bulacağız, diye dikkatli bir cevap verdi Erika. Bundan çok kuşkuluyum, dedi Henrik. Niçin? Bırak bir hesap yapalım. Kaç işçiniz var? 6. Ayda bir 20.000 baskı yapıyorsunuz. Matbaa, dağıtım, büro masrafları, her şeyi hesaba katarsak ayakta kalmak için 10 milyon kronluk bir ciro yapmalısınız. Bunun yarısı reklamlardan gelmeli. Hanserik Wennerström kinci, dar kafalı bir iblistir. Yani yaptıklarınızı o kadar kolay unutmaz. Son aylarda ne kadar reklam kaybınız oldu? Erika endişeli gözlerle Henrik van Geri süzdü. Mikhail toparlanmış, nefesini tutmuştu. Milanyum'u konuştukları her fırsatta yaşlı adam ya rahatsız edici yorumlar yapmış ya da derginin içinde bulunduğu durumun Mikhail'in Hedestad'da yapacağı işi olumsuz etkileyeceğinden bahsetmişti. Mikhail ve Erika derginin kurucusu ve ortaklarıydı ama yaşlı adam yalnızca Erika'ya yönelmişti, yani bir patron diğer bir patrona. Birbirlerine gönderdikleri sinyaller Mikhail ne anlayabiliyor ne de yorumlayabiliyordu. Belki de bunun nedeni onun Northland'lı yoksul bir işçi ailesinden gelmesiydi. Erika ise aile ağacının kökleri değişik ülkelere uzanan görgülü bir üst sınıf kızıydı. ''Biraz daha kahve alabilir miyim?'' diye sordu Erika. Henrik hemen fincanını doldurdu. ''Tamam, dersine iyi çalışmışsın, evet, kan kaybediyorsunuz, ne kadar dayanabilirsiniz?'' 6 ay bilemedin, 9 ay, daha uzun dayanmaya yetecek sermayemiz yok.'' Pencereden dışarı bakan yaşlı adamın ifadesini okumak mümkün değildi. ''Bir zamanlar benim de gazete sahibi olduğumu biliyor muydunuz?'' Mikhail ve Erika başlarını salladı. Henrik van Geer güldü. Kuzey'de yayınlanan 6 günlük gazetenin sahibiydik 1950-60 arasında. Babamın fikriydi. Basını arkasına almanın politik faydalarının olduğunu düşünüyordu. Hedestad Korea'nın ortaklarından biri hala biziz. Hissedarlardan oluşan yönetimin başında Birger van Geer var. Mikhail'e dönerek Harold'un oğlu diye ekledi. Ayrıca belediye yönetiminde, dedi Mikhail. Bu gazetenin yönetiminde Martin de var, bir geri doğru yolda tutmak için. Peki gazeteleri niçin bıraktınız, dedi Mikhail. 1960'lardaki yeniden yapılanma süreci bunu gerektiriyordu. Gazete yayınlamak bizim için ihtiyaçtan çok hobi gibi bir şeydi. Bütçede kısıntıya giderken sattığımız ilk şey gazeteler olurdu. 1970'li yıllarda, ama bir gazete yönetmek nasıl bir şeydir bilirim. Özel bir soru sorabilir miyim? Soru Erika'ya yöneltilmişti. Erika kaşlarını kaldırdı ve evet anlamında bir jest yaptı. Bunu Mikhail'e hiç sormadım. Eğer isterseniz yanıtlanmayabilirsiniz. Bu bataklığa nasıl yuvarlandınız? Bunun bir öyküsü var mı ya da... Mikhail ve Erika birbirlerine baktılar. Şimdi de Mikhail'in yüz ifadesi okunamıyordu. Erika konuşmadan önce bir süre düşündü. Bir öykümüz var ama çok değişik bir öykü. Henrik van Geer, Mikhail bile hiçbir şey anlamamışken Erika'nın ne söylemek istediğini tam olarak anlamış gibi başını salladı. Bu konuyu tartışmak istemiyorum diye araya girdi Mikhail. Bir araştırma yaptım ve bir makale yazdım. Her türlü kaynağa sahiptim. Ama işler sarpa sardı. Yazdıklarının kaynağı gerçekten de var mıydı? Mikhail başını salladı. Henrik van Geer'in sesi birden sertleşti. Böyle bir mayına basmış olduğunuzu anlamamış gibi davranamam. Sizin öykünüze benzer hatırlayabildiğim tek vaka 1960'da Express gazetesinin başına gelen Lundah olayıdır. Siz gençler hatırlar mısınız bilmiyorum. Sizin kaynağınız da mı bitomandı? Başını iki yana salladı. Erika'ya döndü, sesini alçaltarak. Ben gazete sahibiydim ve yine olabilirim. Bir ortağa daha ne dersiniz? Diye sordu. Soru bulutsuz gökyüzünde çakan bir şimşek gibi aniden gelmişti ama Erika şaşırmış görünmüyordu. Nasıl yani? Diye sordu. Henrik van Geer başka bir soruyla karşılık vererek bu soruyu cevaplamaktan kaçındı. Hedestad'da ne kadar kalacaksın? Yarın ayrılıyorum. Bu akşam yemeğe gelip, tabii Mikhail'le Yaşlı bir adamı sevindirmek ister misin? Saat 7'ye ne dersin? İyi bir saat. Memnuniyetle geliriz ama sana sorduğum soruyu cevaplamaktan kaçındın. Milenyuma niçin ortak olmak istiyorsun? Cevaptan kaçınmadım. Daha çok yemekte tartışırız diye düşündüm. Ne demek istediğimi tam olarak anlatmadan önce avukatım Dirk Frode ile tartışacağım. Şunu söyleyebilirim ki yatırım yapacak param var. Eğer dergi başarılı olur da tekrar kazanmaya başlarsa ben de kazanırım. Eğer kaybederse iyi günlerimde bundan daha büyük kayıplarım da oldu. Mikael tam ağzını açacaktı ki Erika elini onun dizine koyarak engelledi. Ben ve Mikael bütünüyle bağımsız kalabilmek için çok emek sarf ettik. Boş laf. Hiç kimse tam bağımsız olamaz. Ama dergiyi ele geçirmenin peşinde değilim ve içeriğini nasıl belirleyeceğiniz de umurumda değil. Stenbeck denilen iblis modern zamanları çıkartarak puan topladı. Ben de milenyumun arkasında durabilirim. Üstelik iyi bir dergi. Bunun Wennerström'le bir ilgisi var mı? Diye sordu Mikael. Henrik Van Gel gülümsedi. Mikael, ben 80'imi geçtim. Yapmadığım için pişman olduğum şeyler ve yeterince rezil etmediğim için pişman olduğum insanlar var. Geri gelmişken Erika'ya doğru eğildi. Bu dergiye yatırım yapmak için hiç değilse bir koşulum var. Söyle de bilelim. Mikael Blomqvist yazı işlerinin başına tekrar dönmeli. Hayır, diye hemen itiraz etti Mikael. Evet, dedi Henrik Van Gel kararlı bir ifadeyle. Van Gel şirketinin milenyumu desteklediği ve senin tekrar işe döndüğünü bir basın bildirisiyle açıkladığımızda Wennerström kalp krizi geçirecektir. Kesinlikle çok açık sinyaller göndermeliyiz bunun bir el değiştirme anlamına gelmediğini ve yayın politikasının aynen süreceğini herkesin bilmesi gerekir. Reklamlarını geri çekmeyi düşünenler bu düşüncelerini bir kez daha tartacaklardır. Ve Wennerström öyle her şeye kadir biri değil. Onun da düşmanları var. Bize reklam vermek isteyen çok şirket çıkacaktır. Bu da ne oluyor şimdi? Dedi Mikael. Erika dış kapıyı kapatır kapatmaz. Sanırım buna bir iş anlaşması için sondaj çalışması diyorlar. Dedi Erika. Henrik Van Gel'in bu kadar tatlı biri olduğunu anlatmamıştın. Mikael, Erika'nın önüne dikildi. Ricky, bu konuşmanın nereye varacağını çok iyi biliyordun. Hey tatlı çocuk, saat daha 3 ve akşam yemeğinden önce eğlenmek istiyorum. Mikael öfkeden köpürüyordu ama Erika'ya karşı öfkesini korumayı hiçbir zaman başaramamıştı. Erika, siyah bir elbise, beline kadar bir ceket ve tesadüfen çantasını boylamış olan topuklu ayakkabılarını da giymişti. Siyah bir pantolon, gri bir gömlek ve gri bir ceket giyen Mikael, Erika'nın ısrarıyla koyu bir kravat da takmıştı. Henrik Van Gel'in kapısını tam saatinde çaldılar. Misafirlerin arasında Dirk Frode ile birlikte Martin Van Gel de vardı. Henrik'in dışında bütün erkekler kravatlıydı. 80'in üzerinde olmanın avantajlarından biri de kimsenin ne giydiğinizle ilgilenmemesi, dedi Van Gel. Gömleğinin yakasına papyon takmış ve üzerine kahverengi hırkasını giymişti. Erika'nın yemek boyunca keyfi yerindeydi. Konuşma ancak şöminenin olduğu salona geçip bardaklarına konyak doldurduklarında ciddiyet kazandı. Masaya bir anlaşma taslağı koymadan önce 2 saat kadar tartıştılar. Dirk Frode tamamı Henrik Van Gel'e ait olan bir şirket kuracak. Bu şirketin yönetiminde Henrik, Frode ve Martin Van Gel yer alacaklardı. Şirket 4 yıl boyunca milenyumun gelir ve giderleri arasındaki açığı kapatmak için belirli bir miktar para yatıracak. Bu paralar dergiye Henrik Van Gel'in kişisel gelirlerinden aktarılacaktı. Karşılık olarak Henrik Van Gel'in dergi yönetiminde dikkate değer bir yeri olacaktı. 4 yıllık bir sözleşmeydi ama Milenyum 2 yıl sonra sözleşmeyi tek taraflı iptal edebilecekti. Daha önce iptal etmeleri halinde Henrik Van Gel'in yatırdığı paraları geri ödeyecekleri için dergiye pahalıya patlayacaktı. Henrik Van Gel'in ani ölümü durumunda yönetimindeki yerini yaptıkları sözleşmenin süresi dolana kadar Martin Van Gel alacak, sözleşme süresinin bitiminde yenilenip yenilenmeyeceğine Martin'in kendisi karar verecekti. Martin Wanger'in Hans Erik van Erström'ün hesabının kesilecek olması ihtimalinden zevk aldığı ortadaydı. Mikael onların arasında ne geçmiş olduğunu daha çok merak etmeye başlamıştı. Kabataslak bir anlaşma yapıldıktan sonra Martin konyak bardaklarını doldurdu. Henrik Wanger Mikael'e doğru eğilerek bu sözleşmenin aralarındaki anlaşmayı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini fısıldadı. Dergideki bu yeni düzeni basının ilgisini daha çok çekmesi için Mikael Blomqvist'in cezaevine gireceği gün Mart ayının ortasında ilan etmeye karar verdiler. Bu yeni durumun olumsuz bir olayla birlikte açıklanmasının Mikael'in muhaliflerini şaşırtarak dikkatleri Henrik Wanger'e yöneltmenin dışında halkla ilişkiler açısından yanlış bir tutum olduğu aşikardı. Ama yine de bunun mantıklı bir tutum olduğu konusunda herkes hemfikir olmuştu. Milenyum'un yazı işlerinin üzerinde dalgalanan felaket bayrağı indirilecek ve derginin dişe diş mücadele edecek bir koruyucuya kavuştuğu ilan edilecekti. Wanger şirketi ne kadar kriz içinde olursa olsun hala gerektiğinde saldırıya geçebilecek kadar ağırlığı olan bir şirketti. Bütün konuşma bir tarafta Erika, diğer tarafta Martin ve Henrik arasında geçmiş, Mikael'e fikrini soran olmamıştı. Mikael ve Erika ancak gecenin geç saatlerinde kulübeye dönebilmişlerdi. Mikael başını Erika'nın göğsüne yaslamış uzanırken gözlerinin içine bakarak, ''Henrik ve sen konuyu ne kadar zamandır tartışıyordunuz?'' diye sordu. ''Yaklaşık bir haftadır.'' diye gülümsedi Erika. ''Krister'ın bundan haberi var mı?'' ''Elbette. Benim için hiç haberim olmadı.'' ''Seninle bu konuyu niçin tartışmalıyım ki? Sorumlu yazı işleri müdürlüğünden istifa ettin. Yazı işleri ve yönetimdeki görevlerinden ayrıldın ve gelip ormanın ortasına yerleştin.'' Mikael bir süre düşündü. ''Yani bir aptal gibi muamele görmeyi hak ettiğimi söylüyorsun.'' ''Evet.'' dedi kararlı bir sesle Erika. ''Bana gerçekten kızmışsın.'' ''Mikael, kendimi hiç senin yazı işlerinden ayrıldığın günkü kadar kırgın, terk edilmiş ve ihanete uğramış hissetmemiştim. Daha önce sana hiç bu kadar öfkelenmemiştim.'' Erika, Mikael'in saçlarından sıkıca tuttu ve yataktan aşağı yuvarladı. Erika'nın adadan ayrıldığı pazar günü Mikael, çok öfkeli olduğu Henrik Wanger'le ya da akrabalarından biriyle karşılaşmamak için Hedestad'a gitti. Bütün öğleden sonrayı şehirde tur atarak geçirdi. Kütüphaneye uğradı ve bir pastanede oturup bir fincan kahve içti. Akşam olduğunda sinemaya gidip bir yıldır gösterimde olmasına rağmen fırsat bulup izleyemediği Yüzüklerin Efendisi'ni seyretti. Orkların insanlardan daha basit, daha az karmaşık yaratıklar olduklarını düşündü. Hedestad'daki gezisine McDonald's'a giderek son verdi ve son gece otobüsüyle Hedeby Adası'na döndü. Kahve pişirdi. Mutfak masasına oturup bir dosyayı açtı. Sabahın dördüne kadar okudu. Harriet Wanger olayının soruşturma tutanaklarında birçok soru işareti vardı. Mikael belgeleri inceledikçe bu soru işaretleri daha da artıyordu. Ama Mikael'in kendi çabasıyla keşfettiği bu sorular araştırma için devrim sayılacak şeyler de değildi. Bunların çoğu Komiser Gustav Morel'in uzun zamandır, özellikle de boş zamanlarında yapmış olduğu araştırmaların ürünüydü. Hayatının son zamanlarında Harriet Wanger değişmişti. Bunların bir kısmı o yaşlardaki gençlerde görülen değişiklikle açıklanabilirdi. Harriet büyüyordu. Okul arkadaşları, öğretmenleri ve aile üyelerinin gözlemlerine göre gittikçe daha çok içine kapanmaya başlamıştı.